Ayrım 21.
Sayfa 302. İkinci George Başbakan'la komünizm karşıtı Metaxas adamış, buna komünistlerden tepki gelmiş, genel grevler başlamıştı. Metaxas buna karşı sıkı yönetimi ilan etmiş ve ülkede büyük bir komünist avı başlatmıştı. 1930'ların son yılları kralcılarıyla komünistlerin öncülüğünü yaptığı cumhuriyetçiler arasındaki çekişmelerle geçmişti. 1940'larda ise bu çekişmelerin arasına İtalya'nın Yunanistan'a saldırısıyla başlayan dışa karşı savaş girmişti. Bu kralcılar-cumhuriyetçiler kavgasını geçici bir süre için durdurmuştu. İki taraf da İtalyanlara karşı savaşıyordu. Kralcılar bunu düzenli ordu içinde yapıyorlardı. Cumhuriyetçiler de kurdukları gerilla birlikleri içinde savaşıyorlardı. Alman işgali yılları. Biz Türkiye'dekiler İtalyan-Yunan Savaşı sırasında bu ayrılığın pek farkında değildik. İtalyanlara karşı Yunan başarılarını bir bütün olarak izliyor ve coşkuyla destekliyorduk. Ama sonra Almanlar geldi, Yunanistan'ı işgal etti. Yunanlar yenildi. Yunanistan 1941'den itibaren savaşın son dönemine kadar Alman işgali altında kaldı. İşgal sırasında düzenli kuvvetleri dağılan kralcıların bir kısmı Almanlarla işbirliği yaptı. Bir kısım kralcı da Edes adı altında Almanlara karşı illegal olarak örgütlenmeye çalıştı. Öncülüğünü komünistlerin yaptığı cumhuriyetçiler ise örgütlerini daha da geliştirdiler ve ülkenin her tarafında direniş hareketleri başlattılar. Komünistler kralcıların dışındaki diğer grupları da saflarına katmışlardı. Almanlara karşı direnişin en etkili gücü onlardı. Almanların ulaşamadığı dağlarda gerilla metotlarıyla çalışıyorlar, işgalcilerin trenlerine, askeri konvoylarına sabotajlar düzenliyorlardı. Yunan Komünist Partisi'nin öteki tüm sol örgütlerle bir arada kurduğu örgütün adı EAM'dı. Ulusal Kurtuluş Cephesi. Cephenin bir ordusu vardı, ELAS, Ulusal Halk Kurtuluş Ordusu. Yunan kralı ve hükümeti Alman işgali başlarken Mısır'a, oradan da İngiltere'ye geçmişti. Kralcıların bir kısmı kralla birlikte yurt dışına çıkmışlar, müttefik kuvvetlere katılmışlardı. Bir kısmı yurt içindeki kralcı Edes'in içindeydi ama büyük bir kısmı da işgal kuvvetlerinin emrindeydi. Yunanistan'ın işgal sırasında Almanlar tarafından iş başına getirilen kukla başbakanı kralcı bir generaldi. Bu işgal altındaki halkın gözünde kralcılığın itibarını düşürmüştü. Komünistler ise gösterdikleri kararlı direnişle giderek daha fazla saygınlık kazanıyorlardı. 1943 sonundan itibaren savaşı Almanların kaybedeceği artık kesin olarak belli olunca ülkeyi işgalden bir an önce kurtarma gayretini de en fazla komünistler gösterdiler. Almanlar Yunanistan'ı aşama aşama terk ederken birçok köy ve şehir önce komünistlerin eline geçti. O arada ülkeden daha önce ayrılan İtalyan birliklerinden elde ettikleri silah ve cephane stokuna Almanlardan elde ettikleri topları, tüfekleri eklediler. Güçlerini giderek arttırdılar. Bu kralcıları örgütlerinin hedefini değiştirip komünistlere karşı harekete geçmeye yöneltti. Almanlarla işbirliği yapan gruplarla da yeniden birleştiler. Komünistleri yenmeye çalıştılar. İki taraf arasında şiddetli bir çatışma dönemi başladı. İki taraf da önemli kayıplar verdi. Ya Ruslaşacak ya İngilizleşecek. Savaşın son döneminde Almanların Balkanlardan çekilmeleri 1944 yılında başladı. 1944'ün Eylül'ünde Yunanistan'ın işgalden kurtulması tamamlanmıştı. O Eylül ayında artık kalan son Alman birlikleri de ülkeyi kaçarcasına terk etti. Kralcılarla komünistler arasında alevlenen çatışmalar da İngilizlerin araya girmesiyle varılan bir anlaşma sonunda iki tarafça da durduruldu. Böylece Yunan iç savaşının birinci perdesi kapanmış oldu. Almanlara karşı Yunanistan'ın savaşı bitmişti ama İngilizlerinki daha bitmemişti. Almanya Orta Avrupa'daki direnişine devam ediyordu. İngilizlerin birinci önceliği o direnişi sona erdirmekti. Fakat bir yandan da kendilerini Yunanistan sorunuyla ilgilenmek zorunda hissediyorlardı. Endişeleri Yunanistan'daki iç çatışmalar sürerse duruma komünistlerin hakim olmasıydı. Bu ise ülkenin Slavlaşması demekti ki Balkanlardaki İngiliz siyasetinin iflas etmesi anlamına gelirdi. Bu sadece İngilizlerin değil Yunanistan'ın bağımsızlığını elde ettikten sonraki tüm hükümetlerinin de korkusuydu. Slav tehlikesi Yunanistan tarihinde Rusya desteğindeki Bulgaristan'ın en azından Kuzey Yunanistan'ı yutması tehlikesiydi. İngiliz siyaseti de Atina'daki ilk İngiliz büyükelçisinin oluşturduğu ünlü bir formüle göre oluşmuştu. Formül şöyleydi. Yunanistan ya Ruslaşacak ya İngilizleşecek. Başka seçenek yok. Ruslaşmasına izin veremeyeceğimize göre çaresiz İngilizleşecek. Savaştan sonra yeni terminolojide artık Rus veya Slav yerine komünist sözcüğü de kullanılabiliyordu. Hepsi birbiriyle eş anlamlı sayılıyordu. Türkiye'de de Rus ile komünistin birbirinin yerine kullanıldığı gibi. Gerek Yunan kralcılarına, gerek İngiliz hükümetine göre Yunan komünistlerinin ülkelerindeki iç savaşı kazanmaları, Yunanistan'ın komünistleşmesiyle birlikte Slavlaşmasının kapılarını açacaktı. İngilizlerin ön ayak olduğu kralcılar ile komünistler arasındaki anlaşmanın yürürlüğe girmesi, iki güç arasındaki çatışmaları durdurmuştu. Ama sıra anlaşmanın uygulanmasına gelince yeni sorunlar ortaya çıktı. Anlaşmaya göre, 1. Bir geçici koalisyon hükümetinin ana vatanda göreve başlamasıyla birlikte iki tarafta silahlarını bırakacaktı. 2. Krallığın durumu halk oylamasıyla belirlenecekti. Kral 2. George o vakte kadar ülkeye giremeyecekti. Yeri halk oylamasının sonucuna kadar bir naip tarafından doldurulacaktı. 3. Yeni meclis seçiminden sonra geçici hükümetin görevi sona erecek, yeni hükümet kurulacaktı. Geçici koalisyon hükümeti bir sürgün hükümeti olarak o zamanki kralcı Yorgo Papandreou tarafından kurulmuştu. 1980'li yıllardaki Yunan Başbakanı Andreas Papandreou'nun babası ve 2000'li yıllardaki Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreou'nun dedesi olan iki nesil önceki Yorgo Papandreou tarafından. Hükümet üyeleri yurt dışından ana vatana gelir gelmez anlaşma işlerlik kazanacaktı. Fakat bu gerçekleşmedi. Sürgündeki hükümet 1944 Ekim'inde Atina'ya geldi, göreve başlarken şu anlaşıldı. Geçici hükümetin gelişine paralel olarak İngiliz birlikleri de gemilerle Yunanistan'a çıkmaktaydı. Bu belli ki Papandreou ile anlaşılarak başlayan bir gelişmeydi. Nitekim Yunanistan'daki kralcı sağcı gerillalar da silahlarıyla birlikte İngiliz kuvvetlerinin saflarına katılıyorlardı. Yani, hükümetin Papandreou başkanlığındaki sağ kanadı varılan anlaşmadaki herkes silahını bırakacak koşuluna uymak niyetinde değildi. Zaten İngilizlerin silahlı güçlerinin gelmesinden ve Atina'daki sağ gerillaları da saflarına almasından sonra bu anlaşmanın devam ettiğini düşünmek güçtü. Buna karşı komünist ağırlıklı sol gerilla grubu Elas'ta silahsızlanma koşulunu yok saydı. Başlangıçtaki anlaşma havasına kapılıp Almanlar gitti işimiz bitti diye köylerine dönen militanlarını yeniden alarma geçirdi. Belli ki geçici koalisyon hükümetinin ömrü sona ermek üzereydi. Sağcılar da bunun hazırlığını yapıyorlardı, solcular da. Solcuların kararı Elas ve EAM içinde yapılan toplantılarla oluştu. Yunan Komünist Partisi'nin merkez komitesinde parti kararı haline dönüştü. Solcu bakanlar koalisyon hükümetinden çekildiler. Yunan Komünist Partisi ayrıca halkı 3 Aralık 1944 günü için Atina'da bir toplantıya çağırdı. Hükümetin geri kalan kısmı önce bu toplantıya izin verdi. Daha sonra bu kararından vazgeçip izni iptal etti. Fakat komünistler hazırlıklarını yapmışlardı. Gösteriden vazgeçmediler. Ayrıca işçilere genel grev çağrısı yaptılar. 3 Aralık bir pazar günüydü. Atina o zamana kadarki tarihinin en büyük kitle hareketini yaşadı. Ünlü Sintagma meydanında 10 binlerce kişi toplandı. Topluluğun içinde dalgalanan bayraklar arasında Yunan ve Sovyet bayraklarıyla birlikte Amerikan bayrağı da vardı. Amerika'nın en yakın müttefiki İngiltere ise toplantının hedeflerinden biriydi. Dövizlere yazılıp toplulukça sesli olarak tekrarlanan "Kahrolsun faşistler, kahrolsun Papandreou, kahrolsun kral" gibi sloganlardan biri de şuydu: "Kahrolsun İngiliz müdahalecileri." Göstericiler gösterilerini yapıp sloganlarını attıktan sonra meydandan ayrılmaya başladılar. Kıyamet o sırada koptu. Yıllar sonra 1 Mayıs günü İstanbul'da Taksim Meydanı'nda kopacak olan kıyamete benzeyen bir kıyamet. Polis merkezi binasının önünden geçilirken binanın balkonundan göstericilerin üzerine ateş edildi. Sonradan bir gösterici balkona doğru el bombası attı da o yüzden ona ateş edildi açıklaması yapılacaktı ama o sırada böyle bir şeyi gören olmamıştı. Polisin açtığı ateş 22 göstericiyi öldürdü, yüzlerce gösterici yaralandı. Ve o andan itibaren Yunan iç savaşının ikinci perdesi başlamış oldu. Polis merkezinden açılan ateşle ölen ve yaralananların arkadaşları hınçlarını önlerine çıkan polislerden aldılar. Bazısı taşlarla yaralandı, biri topluluğun içinde kaldı ve derhal linç edildi. O anda İngiliz tankları harekete geçirilmişti. Topluluğun üstüne geldiler, onlarla da çatışmalar oldu. Komünistlerin ve onlara katılan diğer grupların gösterileri ertesi günlerde de devam etti. Artık eski sloganlara yenileri katılmıştı. Katil hükümet, katil İngilizler, Nazi İngilizler. Churchill'in emri, gerekirse kan dökün. Gösteriler durmak bilmeyince Londra'dan Atina'ya ünlü bir emir geldi. 1944'ün Aralık ayında Avrupa Savaşı Almanlar ne kadar geri çekilirse çekilsin devam ediyordu. İşgal edilen yerlerle ilgili sorunlar birbirini izliyordu. Ruslar savaş sonrası için verdikleri nüfuz bölgesi paylaşımıyla ilgili sözleri tutmayacaklarını göstermeye başlamışlardı. Bunlara ek olarak Yunanistan sorunu da büyüyünce Churchill kendini bu gidişe daha kesin olarak müdahale etmek zorunda hissetti. Atina'daki İngiliz kuvvetlerinin komutanı General Scobie'ye şu talimatı gönderdi. Orada işgaliniz altındaki bir yerde yerel bir isyan çıkmış gibi hareket edeceksiniz. Atina'yı elimizde tutmaya mecburuz. Siz bunu kan dökmeden sağlarsanız büyük bir başarı kazanmış olursunuz. Ancak başka çare yoksa kan dökmeye de mecbursunuz. Ondan sonraki olaylar bu talimata uygun olarak gelişti. Ülkenin öteki taraflarından gelen komünist Elas birlikleri Atina'yı kuşatmışlar ve içeride kalan İngilizler ile kralcı Yunan birliklerini sıkıştırmaya başlamışlardı. İtalya'dan gönderilen İngiliz uçakları onları şiddetle bombaladılar. Çok kan döküldü. Uçaklarla birlikte Yunanistan kıyılarına gelen İngiliz gemilerinden de Elasçıların üzerine bombalar yağdı. İngiliz askerleri denizden sevk edilen yeni birlikler ve silahlarla güçlendirildi. Elasçılar gerilla savaşını biliyorlardı ama o ölçüde bir ateş gücüne karşı koyacak imkanları yoktu. Atina'nın kontrol altına aldıkları bölgelerini yavaş yavaş boşalttılar. Şehrin etrafındaki kuşatmayı kaldırdılar. Şehri boşaltırken kralcı muhafazakarlardan çok sayıda rehineyi de birlikte götürmüşlerdi. Üzerlerine açılacak ateşi sadece bizi değil onları da öldürürsünüz uyarısıyla önlemek istiyorlardı. Ama bu uyarı İngilizleri fazla etkilemedi. Kurunun yanında yaşla yanar hesabıyla operasyonlarını sürdürdüler. Çoğu yerde bombaların altında komünistler ve muhafazakarlar birlikte öldüler. Bazen de açılan ateş altında ölen komünistlerin yakınları hınçlarını yanlarındaki rehineleri öldürerek aldılar. Ateşkes, barış ve yeniden savaş. Yunanistan'daki iç savaş trajedisinin ikinci perdesi bir ateşkes anlaşmasıyla kapandı. Bunun gerçekleşmesi Stalin'in komünistlere artık yardım etmeyeceğini belli etmesiyle mümkün oldu. Churchill de bunun üzerine kralcılar üzerindeki etkisini kullandı. Onları komünistlerle bir barış anlaşması yapmaya yöneltti. O arada Papandreou istifa etti. Yerine General Plastiras geçti. 1945 Nisan'ında Avrupa Savaşı'nın bitişinden 2 ay önce barış anlaşması imzalandı. Anlaşma Elas'ın silahlarını bırakması ve kendini feshetmesi karşılığında Yunan Komünist Partisi'nin devletçe yasal bir siyasi parti olarak tanınmasını öngörüyordu. İki taraftan da esir alınanlar serbest bırakılacak, savaş suçlusu sayılanlar affedilecekti. Barış anlaşmasını Yunan Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi kabul etmişti. Ama Elas'ın komünist komutanı Kapetanios, komutan Aris buna karşıydı. Aris bir halk kahramanıydı. Ününü Alman işgaline karşı direniş sırasında yapmıştı. Komünist Partisi'nin kabul ettiği anlaşmaya uymak istemedi. Faşistlerin Aris'e göre kralcılarla birlikte tüm muhafazakarlar faşistti. Bunu komünistleri yok etmek için kullanacağını düşünüyordu. Anlaşmayı tanımadı. Yandaşlarıyla birlikte dağa çıktı. Faşistlere karşı mücadelesini sürdürdü. Birkaç ay sonra da bir çatışmada faşistlerce öldürüldü. Kafası kesildi, Tırhala şehrine bir sokak fenerine asılıp herkese gösterildi. Gaddarlık Yunan iç savaşının iki tarafında da her türlü örneğiyle kendini gösteriyordu. Barış uygulaması sırasında da iki tarafın her biri karşıtlarının öldürüp toplu mezarlara gömdüğü cesetleri bulup çıkarıyordu. Bu karşılıklı kinleri daha da yoğunlaştırıyordu. Gene de barış anlaşmasının bazı olumlu sonuçları görüldü. İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'daki bölümünün bitişiyle birlikte Alman toplama kamplarında bulunan Yunanlardan hayatta kalanlar özgürlüğüne kavuştu. Aralarında Yunan Komünist Partisi'nin, KKE'nin eski lideri Zaharias da vardı. Anlaşmaya göre artık serbest çalışabilmesi gereken partisinin başına geçti. Komünistler bir süre bir umut dönemi yaşadılar. Birkaç ay geçtikten sonra o umutlar sönmeye başladı. KKE yöneticileri yeni yeni olaylarla şunu gördüler. Partilerinin serbest oluşu kağıt üzerindeydi. Sağ terör Aras'ın tahmin ettiği gibi başını almış gidiyordu. Türkiye'de adını sonradan Kıbrıs'taki terör olaylarıyla işiteceğimiz sağcı albay Grivas da ilk ününü o sıralarda kazandı. Terör alanındaki marifetlerini Yunanistan'daki komünistlere karşı gösteriyordu. Başında bulunduğu gizli örgüt onlara karşı suikast üzerine suikast düzenledi. Komünist Partisi'nin açıklamasına göre barış anlaşmasından sonraki 3 ay içinde 500 komünist öldürüldü. 20 bin komünist gözaltına alındı, bir kısmının akıbeti meçhuldü. Hükümet buna karşı öldürülenler hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü, gözaltına alınanların büyük bir kısmının adi suçlu olduğunu, 9 bininin cinayet işlediğinin anlaşıldığını bildirdi. Ama bu iddialar inandırıcı olmaktan uzaktı. İç savaş sırasındaki çatışmalara karışanların karşılıklı olarak affedilmesi anlaşmanın gereğiydi. Ama hükümet onu artık hatırlamıyordu. Komünistsiz seçimler ve üçüncü perde. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Yunan seçimleri 1946 Mart'ında bu koşullar altında yapıldı. Komünistler seçimleri boykot etti. O sıradaki 7,5 milyon nüfuslu Yunanistan'da seçmen sayısı 1 milyon 800 bindi. Kadınların seçme hakkı yoktu. Boykot bir ölçüde etkili olabildi. Ama gene de 1 milyon 100 bin civarında seçmen sandığa gitti. Tabii kullanılan oylar içinde sağcılar büyük bir zafer kazandı. 6 ay sonra yapılan halk oylamasından da krallık devam etsin sonucu çıktı. Kral 2. George ülkesine döndü ve tahtına oturdu. Bu sonuçlar sağcıların solculara karşı baskısını daha da arttırmasına yol açtı. KKE öldürülenlerin sayısının 1000'e, gözaltına alınanların 70 bine çıktığını açıkladı. Sovyetler Birliği anlattığımız gibi bu konuda elini ateşe sokmak istemiyordu. Yunan komünistlerine Moskova'dan yardım çoğu defa Birleşmiş Milletler'deki Sovyet delegesinin Yunanistan'da ilerici güçler eziliyor, insanlar öldürülüyor diye yaptığı konuşmalardan ibaret kalıyordu. Ama bu konuyla Yugoslavlar giderek daha fazla ilgileniyordu. Balkan ülkeleri arasında komünist dayanışması oluşturmak isteyen Mareşal Tito, Moskova'nın yapmadığını yapıyor, Yunan komünistlerine kendi sınırlarından mümkün olan her yardımı gönderiyordu. Tito'nun Moskova ile arasının açılmasının nedenlerinden biri buydu ama o bunu aldırmıyordu. O arada Yunanistan'da sağcıların terörü altında sıkışıp kalan sözüm ona yasal komünist partisi de harekete geçti. Zaten işlemeyen yasal muhalefetini bırakıp yeniden silaha sarılmaya karar verdi. Böylece üç perdelik Yunan trajedisinin üçüncü perdesi açıldı. Yunanistan Komünist Partisi lideri Zaharyas bu defa düzenli bir demokratik ordu oluşturmaya karar vermişti. Bunun başına hayata tütün işçiliğiyle başlayıp bir sendikacı olarak devam eden bir komünisti getirdi. Markos Vafiatis'i. Markos el asaflarında çalışmıştı, meslekten asker olan subaylarla birlikte savaşmıştı. Askerliği onlardan öğrenmişti. Bir ara sağcılarca yakalanıp hapse atılmış ama hapisten kaçmayı başarmıştı. Demokratik ordunun başına getirilirken rütbesi de belirlendi. Markos Vafiatis artık General Markos diye anılacaktı. Türkiye'de de o şekilde tanınacaktı. Yunan iç savaşının üçüncü defa başlamasıyla birlikte Yunanistan'la ilgili haberlerde artık en fazla adı geçenlerden biri olacaktı. Türkiye'nin antikomünistleri onu işgalcilere karşı sol terör uygulayan bir dağ eşkıyası gibi görecek, Türkiye'nin komünistleri de sağ teröre karşı savaşan bir kahraman sayacaktı. Yunan iç savaşında bir Türk, Mihri Belli. Türkiye'nin komünistleri arasında olan birinin o sıralarda Yunanistan'a geçip Yunan Demokratik Ordusu saflarında çarpışmaya hazırlandığını kimse bilmiyordu. Bu uzun yıllar sonra yazdığı anılardan anlaşılacaktı. Sonradan hayat boyu sürdürdüğü mücadelesinde hapse girip çıkmış, TKP yöneticiliğinden Vatan Partisi başkanlığına kadar illegal ve legal parti görevlerinde bulunmuş, eserler yazmış olan Mihri Belli. Belli anılarında Yunanlara karşı öteden beri dostluk duyguları beslediğini ama duygularının Yunan halkının Alman işgali sırasındaki direnişi sırasında daha da yoğunlaştığını belirtir. Yunan komünistlerinin kralcılara karşı direnişine katılma isteği duyar. O sırada kendi ifadesiyle Doğu Makedonya ve Trakya bölgelerindeki arkadaşlar o bölgede politik çalışmalara katkıda bulunabilecek formasyonda bir Türk aramaktadırlar. Mihri Belli kararını verir. Onların isteği benim özlemimle çakıştı ve Yunanistan dağlarının yolunu tuttum. Bu biraz İspanyol iç savaşında cumhuriyetçilerle birlikte savaşmak için dünyanın çeşitli ülkelerinden, o arada komşu ülkelerden İspanya'ya geçen entelektüellerin davranışını andırır. Sonra sınırı geçer Mihri Belli. Nasıl geçtiğini anlatmıyor. Karşıda kendini Lefter diye tanıtan bir Elazığ'ı karşılar. Belli sonradan onun Elazığ'ın ünlü Kapetanyoslarından Lassanis olduğunu öğrenecektir. Bazı köylerden geçerler. Mihri Belli gördüğü manzaralardan etkilenmiştir. Gözlemlerini şöyle aktarır. Köy alanına vardık. İleride bir çeteci kız. Ufak tefek, kavruk bir Yunanlı köylü kızı. Kılık kıyafeti de pek yok. Omzunda neredeyse kendisinden uzun bir piyade tüfeği ortalıkta dolaşıyor. Yunan direnişinin bir temsilcisidir karşımdaki. Yunanlı köylü kızı düş kırıklığı uyandırmadı bende. Tam tersine o sıradan alelade köy insanı özgürlük uğruna tüfeği omuzlayıp dağa çıktı mı, dünya ölçüsünde yankılar uyandıran bir tarihsel olay yaratabiliyordu. Gündüzleri güneş var, hava ısınıyor, geceleri ayaz. Bende şehir giysileri var, pek ısıtmıyor. Lassaniste ise kalın asker üniforması, bir de kaput. Yatma zamanı geldi. Senin sırtın ince dedi, sırt sırta verelim, benim kaput ikimizi de örter. Öyle yaptık. Gerçekten sırt sırta vermenin yararı var. Ama kaput iki kişiyi birden örtemiyor. Soğuktan uyuyamıyor insan. Bir iki kez içim geçer gibi oldu, baktım kaput benim sırtımda. Onun sırtına aktardım. Bu birkaç kez tekrarlandı. Kaputu ben ona itiyorum, o farkına varınca bana itiyordu. Gün ağardı, kalktık. Baktık kaput ikimizin arasına düşmüş. Lassanis gülerek, gene de bir iş gördü, aramızda sınır olmuş dedi. Mihri Belli'nin Yunan Elazığlılar arasında üstlendiği görevlerden biri, oradaki Türk asıllılar için Türkçe bir alfabe hazırlamak ve politik bilinçlenmelerine katkıda bulunacak konuşmalar yapmaktı. Türkçe ve Türk kültürü sadece Türk asıllıları değil, Türkiye ile ilgisi olmuş Yunan asıllıları da ilgilendiriyordu. Onlardan biri gene bir gerilla komutanı olan Lambros'tu. Anadolu'nun bir köyünde doğmuş, mübadelede, yani Kurtuluş Savaşımızdan sonraki nüfus değiştirmesi sırasında, çocuk yaşındayken Yunanistan'a göç etmişti. Belli anlatıyor. Türkçe Lambros'un ana diliydi. Temiz bir Anadolu lehçesiyle, Karamanlılara özgü bir lehçeyle konuşuyordu Türkçeyi. Yunanca konuşurken de hafif bu lehçeye çalardı dili, ama iyi hatipti. Türkçe konuşurken kelimeleri bulamadığı olurdu. Ne de olsa yıllar boyu konuşmamıştı bu dili. Yüz hatları Orta Asya Türkü'nün hatlarıydı. Buğday ten daha çok Uygur, Özbek tipi. Sanırım bizim kafatasçılar Lambros'u görseler ona bu bakımdan gıpta ederlerdi. Dinlenirken Ankara Radyosu'nu açardı. Özellikle Alaturka şarkıları severdi. Birkaç kez Fasıl Heyeti konseri olduğuna dinleyebileyim diye beni de kulübesine çağırttıydı. Oysa ben özellikle o dönemlerde devrimci kültür konusundaki bağnaz tutumumla Alaturka'yı ilerici müzik saymaz, pek de hoşlanmazdım. Ama ne de olsa bir çeşit hasret gidermekti benim için. Tabii bu Türkçe konuşmalar, Türkçe müzik dinlemeler oradaki işin esasının yanında birer ayrıntıdır. İşin esası savaşmaktır.